Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, bir Şebnem Kuşağı programında daha sizlerle beraberiz. Ben Deniz Ömer Faruk Demireşik. Bu programın sizlere ulaşmasında teknik destek olarak da Ramazan Duman kardeşimizin emekleri var. Allah kendisinden razı olsun. Muhterem dinleyicilerim, Ali İmran suresinde bir yolculuğa başlamıştık. Uzun bir sure ama bize öğrettiği birçok hakikatler var. Bize Kur'an-ı Kerim'in tadını, zevkini hissettiren birçok güzel ayet-i kerime ile dolu. Bugün de sizlerle 18. ayet-i kerimeyi okuyup anlamaya çalışacağız inşallah. Muhterem dinleyicilerim, en son 15, 16, 17. ayet-i kerimelerde Allah-u Teala'nın takva sahiplerine verdiği nimetleri, cennette kavuşacağı mükafatları ve Allah'ın rızasını anlatmıştık. O takva sahipleri, şüphesiz biz iman ettik, ne olur günahlarımızı bağışla ve ateşin azabından bizi koru diyerek Allah'a yalvarıyorlardı dünya hayatındayken. Yine bu iman sahipleri, takva sahipleri, sabreden, sadık olan, Allah'ın emirlerine gönülden itaat eden, mallarını Allah yolunda infak eden ve seher vakitlerinde bilhassa Allah'tan istiğfar dileyerek bağışlanmalarını isteyen kimselerdi. Bu özellikler anlatıldıktan sonra Rabbimiz başka bir konuya temas ederek bize yeni, çok farklı bir ufuk çiziyor. Biz sözü daha fazla uzatmadan o ayet-i kerimeye başlayalım. Âl-i İmrân suresinin 18. ayet-i kerimesi. Estaizu billah, bismillah. Şehidallahu ennehu la ilahe illa hu vel melâiketu وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمِ Allah, adaleti ayakta tutarak, kendisinden başka hiçbir ilahın olmadığına bizzat şahittir. Ayrıca, bütün melekler ve kendilerine ilim verilmiş olanlar da tam bir doğruluk ve adalet içinde aynı gerçeğe şahittirler. Evet, ondan başka bir ilah yoktur. O, kudreti daima üstün gelen, her hükmü ve işi hikmetli ve sağlam olandır. Muhterem dinleyicilerim, bu ayet, Kur'an-ı Kerim'deki en önemli, en sarsıcı, İbretli ayetlerden bir tanesi. Bu ayet-i kerimede Rabbimiz kendisinin varlığına, birliğine, tek ilah olduğuna, ondan başka mabut, tapılmaya layık başka bir varlık bulunmadığına bizzat kendisi şahitlik etmektedir. Şehadet, şahitlik, bizzat görüp şahit olup bunu dosdoğru ifade etmek demektir. Zaten mahkemelerde de şahit olarak birisi çağrıldığında ondan olayı bizzat gördüğü ve söylediklerinin doğru olduğu hususunda bir söz, bir yemin alınır. Bu günlük kullanımdaki manası ayet-i kerimede de ortaya çıkmıştır. Şehide şahit oldu, gördü, gördüğünü dosdoğru anlattı kavramı aslında hayatımızın pek çok alanında rastladığımız, kullandığımız bir ifade. Yine dini bir kelime, dini bir ıstılah olarak Allah uğrunda cihad edip bu uğurda kendi canını kurban edenlere, o cihatta vefat edenlere ölü denmez, şehit denir. Bu kullanımında da şehit, kendi içinde birçok manayı taşımaktadır. Allah'ın varlığına, birliğine şahit olan, onun dininin hak olduğunu bizzat görerek, yaşayarak, son anında müşahede ettiği şeyler sebebiyle o güzelliklerin şahidi manasında şehit denir. Yine müminler Allah'ın yeryüzündeki şahitleridir. Onlar gördükleri hususlarda mümin insanların, takva sahibi, dindar insanların iyi olduklarına şehadet ederler. Kötülüklerin de, o kötülüğü işleyen kimselerin de yine şahidi konumundadırlar. Rabbimiz ahirette bütün kullarını, hatta o kulların kendi organlarını, derilerini, gözlerini, kulaklarını vesaire konuşturacaktır. Dolayısıyla şehadet, şahit olma çok uzun, çok dallı budaklı, farklı farklı konularda açıklanabilecek bir şey. Burada ise Allah-u Teala her şeyi bilen, her şeyi hikmet üzere yaratan, idare eden, kendisinden başka hiçbir kudretin, kuvvetin bulunmadığı, her şeyin gerçek sahibi olarak bu mülküne, bu idaresine, bu sahipliğine, melikliğine bizzat kendisi şehadet etmektedir. Elbette bu çok büyük bir şehadettir. Allah'tan daha doğru sözlü, Allah'tan daha çok bilgi sahibi, hikmet sahibi, kudret sahibi ve güvenilir başka bir varlık yoktur. O halde kendisinin tek bir ilah olduğuna Allah'ın şehadet etmesi tek başına yeterlidir. Ama Rabbimiz bu kudretini, bu büyüklüğünü, bu hikmet ve ilmini başka varlıklara, başka kullarına da açmıştır. Akıl sahibi varlıklardan melekler hem Allah'ın bu saltanatının bir cüzü, bir parçası, onu sevk ve idare eden bir grubu olmakla yaptıkları işe şahit olmuşlardır. Hem de insanlardan ve belki cinlerden ilim sahibi kimseler de Allah'ın var ve bir olduğuna şahitlerdir. Allah her şeyin sahibi, her şeyin idarecisi olduğu gibi kendi şehadetine, kendi varlığının, birliğinin, gücünün, kudretinin büyüklüğüne hiç ihtiyacı olmadığı halde melekleri ve ilim ehlini de ortak ederek onların şereflerini yüceltmiştir. Onlar, yani melekler ve vicdan sahibi, ilim ehli, adaletle dosdoğru baktıkları zaman Allah'tan başka ilahın, mabudun, otoritenin ve her şeyin sahibi olan başka bir varlığın bulunmadığına bütün gönülleriyle katıksız olarak şehadet ederler. İşte böyle olan Allah azizdir, yücedir, büyüktür, izzet sahibidir ve el-hakimdir, hikmet ehlidir, hikmet sahibidir. Her yaptığı işte muhakkak bir hikmet bulunur. Bu ayet-i kerimenin iniş sebebi hakkında kitaplarda şöyle bir rivayet nakledilmektedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettikten sonra Şam bölgesinde yaşayan papazlardan iki tanesi bunu duymuş ve Medine-i Münevvere'ye gelmişlerdi. Medine'nin tabii özelliklerine, coğrafi şartlarına baktıklarında kendi kitaplarında haber verilen son peygamberin hicret edeceği şehir olduğunu anladılar ve o papazlardan birisi diğerine bu şehir ahir zamanda çıkacak peygamberin şehrine ne kadar da benziyor dedi. Onlar araya sonra Peygamber Efendimizin bulunduğu meclise geldiler ve onun özelliklerine bakarak kendi kitaplarında daha önce Tevrat'ta ve İncil'de bildirilmiş olan son peygamberin özellikleriyle Peygamber Efendimiz'i mukayese ettiler. Fakat emin olmak için Peygamber Efendimiz'e çeşitli sorular sormaya başladılar. Sen dediler Muhammed misin? O da evet buyurdu. Peki sen Ahmet misin diye tekrar sordular. Peygamber Efendimiz yine evet buyurdu. Sana bir soru daha soracağız. Eğer onu bize haber verirsen sana iman edip seni tasdik edeceğiz dediler. Peygamber Efendimiz buyurun sorun deyince onlar Allah'ın kitabındaki en büyük şahitliği bize haber ver dediler. Bunun üzerine Allah Teala bu okumuş olduğumuz ayet-i kerimeyi indirdi. Allah adaleti ayakta tutarak kendisinden başka hiçbir ilahın olmadığına bize şahittir. Ayrıca bütün melekler ve kendilerine ilim verilmiş olanlar da tam bir sadakat, adalet ve hakkaniyet içinde aynı gerçeğe şahittirler. Ayet-i kerimesini okudu. O iki papaz da Müslüman olup Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi tasdik ettiler. Bu hadiseden de anlıyoruz ki gerçekten Allah'ı bulmak, Peygamber Efendimiz'i tanımak, ona bende olmak, tabi olmak için insanın elinde pek çok deliller, işaret ve ayetler var. Bu ayetlerden bir kısmı anlattığım sebebin nüzulde olduğu gibi nakli delillerden oluşuyor. Yani daha önceki kitaplardan, daha önceki peygamberlerden ilim ehli kimseye intikal etmiş olan, onların içindeki hak kırıntılarından yola çıkarak Allah'a ve Resulüne tabi olmaya götüren ayetler, deliller. Bir ayet delil grubu da müşahedeye ve akli delillere dayanıyor. Müşahede yani insanın kainatta görerek, hissederek, yaşayarak öğrendiği bilgiler ve bunun akıl süzgecinden, muhakemeden geçirilerek bir bilgi haline gelmesi. Rabbimiz burada ilim sahiplerini anlatırken bunlardan herhangi bir bölümü tahsis etmiş, ayırmış değil. Dolayısıyla Allah'ın varlığına, birliğine, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin onun peygamberi olduğuna, gönderilmiş son dinin İslam olduğuna dair inanç, bilgi, bu hususta emek sarf etmiş, düşünmüş, araştırmış, her vicdan ehli, ilim adamının rahatlıkla ulaşabileceği bir mesafededir. Onlar şartlanmadıkları müddetçe, onlar sui niyette, kötü niyette bulunmadıkları müddetçe o bilgileriyle Allah'a kavuşabilirler. Yine Rabbimiz kulları içinde en çok kendisinden ilim sahiplerinin korktuğunu haber vermiştir. Dolayısıyla ilim insanı takvaya götürür. Takva insanı Allah'a yaklaştırır. Bu manada Kur'an-ı Kerim bizi alimlere karşı hürmet göstermeye, hakiki alimlerin yolundan gitmeye, onları rehber almaya da davet ediyor. Rabbimiz kendi varlığına, uluhiyetine, samediyetine şahit olmuş, bu şehadetini de insanlara ilan etmiştir. Melekleri ve hakiki alimleri de bu şehadete ortak kılmış ve hep beraber insanlığın huzurunda Allah'ın varlığına ve birliğine, onun yegane ilah, yegane tanrı, yegane tapılacak mabut olduğuna hepsi birden şehadet etmişlerdir. Bize düşen mahkemeye gelmiş böyle bir meselede yalan söylemesi ihtimali olmayacak kadar kalabalık ve hak üzerinde ittifak eden bu şahitlerin delillerine, sözlerine itibar etmek ve onların şehadette bulunduğu bu konuda teslim olmak Allah'ın uluhiyetine boyun eğmektir. Rabbimiz bizi de bu uluhiyete, kendi yüceliğine, kudret ve azametine şahit olan kullarından eylesin. Bu dünyada şahit olarak yaşayan, gözlerini de şehadetle Allah'a kavuşturan, açan kullarından eylesin. Muhterem dinleyicilerim, bir hadis-i şerifle programımıza devam edelim. Çok dolu dolu bir hadis-i şerif. Yine ilim ehliyle alakalı bir yönü var. Ama içinde pek çok hakikat var. İnşallah kısa da olsa o hakikatlere temas etmeye çalışalım. Ama gerçekten uzun uzun konuşulmayı hak eden Cami-ül Kelam özlü sözlerden bir tanesi. An İbni Mes'ud radiyallahu anh enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal ma min nebiyyin ba'tehullahu fi ümmetin kabli illa kâne lehu min ümmetihi havariyyûne ve ashabun يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل رواه مسلم. İbn Mes'ud radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala'nın benden önceki her bir ümmete gönderdiği peygamberin kendi ümmeti içinde sünnetine sarılan ve emrine uyan, ihlaslı ve seçkin yakın çevresi ve ashabı vardı. Bu samimi çevre ve ashabından sonra yapmadıklarını söyleyen ve emrolunmadıklarını yapan kimseler onların yerini aldı. Böyle kimselerle eliyle cihad eden mümindir. Diliyle cihad eden mümindir. Kalbiyle cihad eden de mümindir. Bu kadar cığı da bulunmayan da hardal tanesi ağırlığında bile iman yoktur. Bu hadis Müslim'in iman babında yer alır. Muhterem dinleyicilerim, gerçekten çok ibretli bir hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz hem geçmişi hem de kendinden sonra gelecek devirleri bir panorama şeklinde gözümüzün önüne seriyor. Peygamberler ilk geldiği zaman onun davetine, çağrısına boyun eğen, samimi olarak ona iman eden kimseler, belki bir avuç kimse, o kadar samimiler, o kadar canla başla o peygambere tabi oluyorlar, onun en özel, en has yetiştirdiği insanlar haline geliyorlar. Yaşadıkları çileler, sıkıntılar, onları imandan uzaklaştırmak bir tarafa, daha çok o peygambere, o dine bağlıyor ve bütün samimiyetleriyle pazarlık yapmaksızın, tartışmaksızın duydukları, gördükleri o emirlere, o yasaklara riayet ediyorlar. Fakat o has halka, o peygamberin en yakın çevresinde olan samimi müminler yavaş yavaş halka genişledikçe sayılar azalıyor, kalite düşmeye başlıyor ve zaman faktörü araya girdiği zaman artık o saf, samimi insanlar adeta süzülüp gidiyorlar, yok oluyorlar. Geride hadis-i şerifte geçtiği şekliyle huluf denilen kötü halefler, kötü takipçiler ortaya çıkıyor. Bu kötü takipçiler artık imanı tartışılacak bir mevzu olarak görüyorlar. Peygamberi, kitabı, Allah'ı bağlanıp iman etmekten, her emrine tereddütsüz itaat etmekten öte bir felsefe konusu, bir tartışma mevzusu haline getiriyorlar. Hadis-i şerifteki ifadesiyle yapmadıklarını söylemeye başlıyorlar ve emrolunmadıkları şeyleri de yapıyorlar. Yani sünnetten, o dinin getirdiği hükümlerden, şeriattan farklı bir hayat tarzı kendilerine geliştiriyorlar. Yapmadıklarını söylüyorlar çünkü samimi değiller. Emrolunmadıkları şeyleri yapıyorlar çünkü sünnete tabi değiller. Böylece ortada dinden sapmış ve eğer bunlar idare mevkisindeyse veya ilim sahibi kimselerse, insanların önder kabul ettiği kimselerse, o zaman kendileri saptıkları gibi diğer insanları da saptırmaya başlıyorlar. İşte burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sünneti yaşamayan, dinden uzaklaşan, görüntüde sadece sözde Müslüman olarak kalan ve kendine yeni yeni bid'atler, hurafeler geliştiren, din adına farklı bir yol metot takip eden kimselerle mücadele etmeyi öğretiyor. Böyle kimselerle eliyle cihad eden, böyle kimselerle sözle cihad eden ve yine bu tür bozuk inançlı, bozuk yaşayışlı kimselerle hiç değilse kalbiyle buğz ederek onlarla cihad eden kimseyi mümin olarak kabul ediyor. Fakat ne eliyle, ne diliyle, ne de kalbiyle buğz etmeyen, onlara karşı öfkesi, kini olmayan, onların fitnesine, fesadına karşı gayret göstermeyen, çalışmayan, cihad etmeyen kişileri de kalbinde bir hardal tanesi kadar iman taşımayan kimseler olarak görüyor. O halde her devirde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği dini, şeriatı hafife alan, sünnet-i seniyyeyi kale almayan, hadisler hakkında ileri geri konuşan, kendisinin çok müttaki olduğuna dair bir takım riyakar amellerde bulunan ama işin özünde ayakları yere basmayan, kalbi eğrilmiş, dinden sapmış ve kendine bağlı olan kişileri de dinden uzaklaştıran bir güruh çıkacak ve bu güruhla mücadele eden, hak dini korumaya çalışan, sünnete sımsıkı sarılan, Allah'ın ve Peygamberinin emrettiklerine itaat edip onları yerine getirmeye çalışan bir başka mücahit grup da olacak. Ve Peygamber Efendimiz bunlar arasında adeta ilk peygamberle başlayıp kıyamet kopana kadar devam edecek bir mücadelenin, bir savaşın olacağını, bir cihadın bulunduğunu haber veriyor. O halde dönüp kendimize bakmamız lazım. Biz bu iki güruh arasındaki savaşın, mücadelenin hangi tarafındayız? Allah'a, onun Resulüne, bütün varlığımızla, bütün bedenimizle, duygu ve düşüncelerimizle teslim mi oluyoruz? Yoksa onların söylediğinden, emrettiğinden farklı bir hayat çizgisi kurmaya, yaşamaya ve yaşatmaya mı çalışıyoruz? İşte bu ağır bir soru, bilhassa günümüzde farklı farklı mahfillerde çok değişik niyetlerle Allah'a, Allah'ın kitabına, Peygamber Efendimiz'e, onun sünnet-i seniyyesine, hadis-i şeriflerine bu kadar saldırı varken biz hangi taraftayız? Hangisine kulağımızı, gönlümüzü açıyoruz? Hangi fikri gönül tahtımızda ağırlıyoruz? Ve sonuçta hayatımızı hangi ölçüler dahilinde geliştiriyoruz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize samimi olarak, ümmeti olarak nasıl yaşayacağımızı öğretmiş. Sünnete tam bir teslimiyetle gönülden bağlanan, Peygamber Efendimiz'den duydukları hadisleri ikiletmeden hayatına tatbik eden ashab-ı kiramı örnek göstermiş. Ve başka hadislerde de ashab-ı kiramın hayatını taklit eden, onları kendine rehber edinenlerin hidayete ulaşacağını bildirmiş. O halde bugün yeni yeni dinler icat etmeye, aklı ilahlaştırmaya gerek yok. Yeni bir din kurmaya ve herkesin kendi aklınca, meşrebince bir din icat etmesine de ihtiyaç yok. Çünkü son din inmiştir ve Rabbimiz bu dinin kitabını o kitabın açıklayıcısı olan sünnet-i seniyeyi, İslam'ı kıyamete kadar koruyacağını vaat buyurmuştur. O halde Rabbimiz hakkı hak bilip tabi olmayı, batılı da batıl olarak görüp ondan içtinab etmeyi, uzak durmayı hepimize nasip buyursun. Muhterem dinleyicilerim, programın son kısmında Allah dostlarından menkıbeler anlatıyorduk. Bugün de Sehl bin Abdullah Kutise Sirruh'tan bir kısa menkıbe nakledelim. Adamın biri telaşla Sehl bin Abdullah Kutise Sirruh'a gelmiş ve evime bir soyguncu girmiş, bütün eşyamı alıp gitmiş diye vaveyla koparmış. Sehl bin Abdullah ise ona, Allah Teala'ya şükretmelisin. Soyguncu kalbine girseydi, ki kalp soyguncusu şeytandır, ve senin tevhid akideni ifsad etseydi, bozsaydı, ne yapacaktın diye onu tesellide bulunmuştur. Muhterem dinleyicilerim, bu kıssa ilk anda sanki insana kuru bir teselli gibi geliyor. Yani elinden bir şey gelmeyen, çaresiz bir insanın birisini avutmak için söylediği birkaç cümle gibi. Fakat aslında bu işin içinde çok derin hikmetler var. Bu birkaç cümle biraz önce konuştuğumuz konuyla da direkt alakalı. Allah dostlarının gözünde bu dünyadaki malın, mülkün çok da bir önemi yok. Bir insan bütün dünyaya sahip olmuş olsa, o bütün dünyada bir kıvılcım sebebiyle yok olup gitse, insan için hiçbir anlamı yok. Çünkü insan hiçbir şeyin gerçek sahibi değil. Hepsi kendisine emanet olarak verilmiş. Muvakkat, yani sınırlı bir sürede insanlar bu emanetlere sahip görünüyorlar, kullanıyorlar, sonra kendinden sonra gelecek kimselere de bir devre mülk gibi bunu terk ediyorlar, bırakıyorlar. Bizden önce yüzyıllardır bu iş böyle cereyan ettiği gibi bugün bizim elimizde, yarın da başkalarının elinde olacak. Eğer biz bu dünyayı gerektiği gibi kullanabilirsek, o muvakkat, sınırlı süreli emanetleri yerli yerince sarf edebilirsek, onları birer ahiret azığına döndürebiliriz. Aksi halde hepsi dünyada kalıp gidecekler. Dolayısıyla böyle bir emanet için sahip olduğundan dolayı çok fazla sevinmeye de gerek yok. Bunu herhangi bir şekilde kaybettiği için çok fazla üzülmeye de gerek yok. İnsan farklı farklı zamanlarda çok servet sahibi olabilir veya çok sefil halde bulunabilir. Ama her şey fani olduğu gibi bu haller de, zenginlikler de, yoksulluklar da geçici. Hiçbir şey aynı minvalde, aynı hal üzere kalmaz. Diğer bir konu, bir insan eğer elinden geldiği kadar Allah'ın verdiği emaneti infak ederse Allah ona bereket verir, şükredenin malı artar. Eğer başına bir felaket gelmişse, malı zarar görmüşse, buradaki misalde olduğu gibi çalınmışsa, yanmışsa, yıkılmışsa, eğer sabrederse bu da bir sadakaya dönüşür, o kişi için ecre dönüşür. Ama Sehl bin Abdullah'ın vurguladığı gibi bunların hepsi geçicidir. Asıl olan insanın kalbindeki imanın, onun kalbindeki salih niyetlerin, güzel amellerin kaybolması, gitmesidir. İnsanın nefsi ve şeytan durmadan insanın içine nüfuz ederek onun biriktirdiği meşakkatlerle sahip olduğu salih amelleri, manevi makamları ondan almaya, onu perişan etmeye çalışır. Esas hırsızlık budur ve maalesef insanlar malını mülkünü koruduğu kadar kendisine sonsuz bir hayat nasip edecek iman nimetini, salih amel ve güzel ibadetlerle ilgili emeklerini korumazlar. Parasını, servetini kasalara, bankalara sakladıkları kadar imanlarının tahkike ermesini, iyice sağlamlaşmasını, düşüncelerine fasit fikirlerin bulaşmamasına dikkat etmezler. Halbuki iman kirlendiği zaman, şüphe düştüğü zaman, inançta fesat hareketleri, sapıklıklar başladığı zaman insan en büyük kaybı yaşamış demektir. Dışarıdan evimize gelecek, dükkanımıza gelecek hırsızlara karşı alarm tertibatı kurduğumuz kadar kalbimize, zihnimize gelecek batıl fikirlere karşı da, imanımızı zedeleyecek düşünce ve yaşayış modellerine karşı da yine aynı uyanıklıkla alarm tertibatları kurmamız gerekir. Aksi halde bir evin hırsız tarafından yağmalanmasından çok daha fazla bir zarara uğrarız ve bu zararın telafisi de bu dünyada zor olur. Ahirete gittikten sonra artık geriye dönme imkanı kalmaz. Rabbimiz bize ahirette iflası göstermesin. Bizi kendi yolundan, sünnet-i seniyeden ayırmasın. Bizi İslam'la aziz eylesin, şerefli kılsın. Bizi İslam'dan mahrum bırakarak zillete düşürmesin. Muhterem dinleyicilerim, bu haftada programımızı burada noktalamış olalım. İnşallah önümüzdeki hafta tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olunuz.